Ayrım 5.
Pek çok inşaat firması tarafından yıkılmak istenmiş ama hükümetçe korunmaya alınmıştı. Sanki gizli bir el koruyordu burayı. Kapılardaki asma kilitler öylesine büyük ve eskiydi ki açılmayabilirdi. Anahtar delikleri neredeyse iki parmak kalınlığındaydı. Osmanlı'dan kalma kilitler olmalıydı bunlar. Nevtan, Tarık Bey'den aldığı anahtarları kilitlere sokarak çevirdi. Uzun süre uğraştı. Parmakları uyuşmuştu. Bunlar açılsa bile demir kepenkler yukarı kalkmazdı. Çünkü onca yıldır kıpırdamayan demirler yağmurlarla paslanmış ve artık yerlerine kaynamış olmalıydılar. İçerisi daha da beter durumdaydı. Çürümüş tahtalar, küf, toz, fare, böcek, sıradan bir burnun dayanamayacağı kokular, karanlık, belki biraz korku. Ama hepsine rağmen inanılmaz bir geçmiş. Görünüşte Nevtan bir antikacı açmak niyetindeydi. Elinde çok değerli işlemeler, el yazmaları, kalkmalar, hançerler, kristal bardaklar, mobilyalar, kilimler, kenarları işlemeli aynalar ve tablolar vardı. Bu mekanın sağlayacağı otantik ortamla kısa sürede İstanbul'un en tanınmış antikacılarından birisi olabilirdi. Bundan öte Nevtan'ı buraya alması için zorlayan çok önemli bir neden vardı. Binbir güçlükle elde ettiği bu antikalar arasında yaşamının akışını değiştiren bir el yazması vardı. Bu el yazması hayatının akışını değiştirmişti. Yazma Erminan tadında birisine aitti. Günlük olarak yazılmıştı. Birçok sayfası okunamaz haldeydi. Bir mezarlıktan çıkmıştı. Toprak altında kaldığı yıllar boyunca bazı sayfaları çürümüştü. Yaşlı bir İstanbul hanımefendisinden satın aldığında sağlam kalan sayfalardan bu esrarengiz adamın yaşamına ilişkin çok şey öğrenmişti Nevtan. Ama bildikleri onu çıldırtıyor, inanılmaz bir biçimde kendisine çekiyordu. Uyku düzeni kalmamıştı. Geceleri hep geziniyordu. Birlikte olduğu kadın bu durumdan çok rahatsızdı. Nevtan'daki bu değişiklikler onu çok rahatsız ediyor, kavgaların başlangıç nedeni oluyordu. Nevtan bulduğu bir ipucunun peşinde koşarken Beril'in kendisini beklediğini unutuyor ya da sevişirken ansızın aklına bir şey gelip Beril'i öylece yatakta bırakarak notlarının başına koşuyordu. Nevtan Beril'i kaybetmek üzere olduğunun farkında değildi. Satın aldığı bu yerin Erminante ile ilgisi vardı. Belki de araştırmalarının son durağıydı burası. Yıllardır İstanbul sokaklarının altının üstüne getirerek burayı aramıştı. Sabırlı olmalıydı. Ertesi sabah tekrar gelmek üzere evine gitti. 3. Erminante kendisine geldiğinde karanlık bir ambarda yatıyordu. Küf ve kan kokusu birbirine karışmıştı. İnleyen yüzlerce yaralı arasındaydı. Bunlardan bazıları can çekişerek ölüyor, kalanlar direnmeye çalışıyordu. Antinin yarım yamalak sarılmış başından akan kanlar iltihaplanmaya başlamış olan omzundan akanlarla birleşince bacaklarına kadar inmiş, kuruyarak bedenini kabuk gibi kaplamıştı. Kıpırdayamıyordu. Önce neler olduğunu hatırlayamadı. Yukarıdan gelen seslerden bir geminin ambarında olduğunu anladı. Sonra çarpışmayı anımsadı. Adaya yüzüşünü. Artık önemli olan içinde bulunduğu geminin Osmanlı'ya ait olup olmadığıydı. Sağında yatan adam çoktan ölmüştü. Sonuna çevirdi başını. Gözleri karanlığa alıştığından yüzünü kasıp gevşeten bu genci seçebiliyordu. Delikanlı, duyuyor musun? Evet. Düşman gemisi mi bu? Esir miyiz? Değiliz. Savaşı kazandık mı? Adam son soruya yanıt vermedi. Evet anlamında başını salladı. Çok acı çekiyordu. Bacağı neredeyse parçalanmıştı. Ante kendi acısını unutup az önce bayılan gence yardım etti. İyi tedavi edilmemiş bacağını kendi elbiseleriyle sardı. Omzundaki acı başındakiyle birleşince yardım ettiği gencin yanına kıvrılıp uyudu. Ertesi gün kendisine geldiğinde Tunus'ta olduklarını öğrendi. Donanma ayakta tedavi edilemeyecek olan yaralıları burada bırakarak İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Çarpışmada harap olmuş bir yelkenliği de Tunus'ta kalan yaralıları getirmesi için limana çekmişti. Birkaç aylık sürede hem yaralılar iyileşecek hem de bırakılan yelkenli onarılacaktı. Tunus'ta zorlukla geçen 55 günde yeni arkadaşlar edinen Erminante büyük bir saygı gördü. Çünkü savaşı kazandıran kahramanın o olduğu anlaşılmıştı. Ateş gemisi mürettebatından Sarı Kulak Behçet, Erminante'nin yaptığı kahramanlığı herkese anlatarak bu adamın aralarında olduğunu söylemişti. Ante ile arkadaşlık etmek için inanılmaz bir yarış başlamıştı. Herkes Ante'nin İstanbul'a döner dönmez alacağı yüksek rütbe ve kazanacağı zenginlikten pay koparma peşindeydi. Behçet ise elinden geldiğince uzak duruyordu. Yanlış anlaşılmaktan korkuyordu. Ante Sarı Kulak Behçet'i ateş gemisinde de çok severdi. Onun içtenliğine inanırdı eskiden beri. Ateş gemisine ilk geldiğinde Behçet hiç sorumluluğu olmamasına rağmen kendisini tehlikeye atarak kurtarmıştı onu. Daha ilk gününde Karamanlı Güzel Ahmet denilen kabadayı sataşmıştı Ante'ye. Ertesi gün bu insan azmanı adam Ante'ye meydan dayağı atmak üzereyken sarı kulak Behçet kabadayıya çıkışarak zavallıyı kurtarmıştı. Durup dururken kendisi belaya bulaşmıştı. Aslında Ante'yi pek iyi tanımadığından yapmıştı bunu. Edincik tersanesinde karıştırdığı haltları bilse bulaşmazdı Karamanlı Güzel Ahmet'e. Birkaç gün içinde tersanedeki Araplar gibi o da belasını bulurdu nasıl olsa. Ermeni Ante'nin Tunus'ta iştenliğine güvenebildiği tek kişi sarı kulak Behçet'ti. Bu adamın büyük bir derdi vardı. Cildindeki garip yaralar gittikçe yayılıyordu. Ante tüm ağırlığını kullanarak Tunus'un en iyi hekimlerini getirtti ama onlar da teşhis koyamadılar. Bazıları onun zamanla düzeleceğini, bazıları da asla düzelmeyeceğini söylediler. Çeşit çeşit ilaçlar vererek gittiler. Kimse Behçet'e yaklaşmak istemiyordu. Yaraların bulaşıcı olmasından korkuyorlardı. Ermeni Ante tek başına bu adamla ilgileniyor, bir anlamda ona olan borcunu ödüyordu. İstanbul'a dönüş zamanı gelmişti. Kendilerini İstanbul'a götürmek için bırakılan harap yelkenli artık denize indirildiği günkü kadar güzel ve sağlamdı. Gemide Tunus'ta ölenler, ağır yaraları henüz iyileşmemiş iki kişi ve sarı kulak Behçet dışındaki herkes vardı. Behçet bu haldeyken ailesine görünmenin yalnızca acılarını artıracağını düşünmüş ve Tunus'ta kalmaya karar vermişti. Gemidekiler büyük bir heyecan içindeydiler. Uzun bir süreden sonra ailelerini görecekler ve daha önemlisi bu büyük zaferin kahramanları olarak küçük birer servet edineceklerdi. İşlerinden yalnızca bir kişi Ermeni Ante Tunus'tan ayrılmanın nezikliğini yaşıyordu. Çünkü geride yüreği kanayan, içi buruk ve ölüme dek yalnızlığa mahkum bir dost bırakıyordu. Gemideki zor günler çevresindeki dal kavuklardan kurtulmaya çalışmakla geçti. Ancak geceleri yalnız kalabiliyor ve ardında bıraktığı dostunu düşünüyordu. Kimi zaman kendini lanet ediyordu. Zenginlik için, rütbe için sattım sarı kulak Behçet'i diyordu. Gemide artık tamamen düzelmiş olanlar çalışıyordu. Ante hangi işe elini atsa birisi koşuşturuyor, iş yapmasına engel oluyordu. Tam her şeyden sıkılmak üzereyken İstanbul'a vardılar. Gece yarısıydı. Anlaşılan geminin sabah varacağını hesaplamışlardı. Ortalıkta kimseler yoktu. Ante onca davete rağmen Musullu atmacı Latif'in evine gitti. Kapıyı Latif'in oğlu açtı. "Baban evde mi?" diye sordu Ante. Çocuğun başını okşayarak. "Yok, daha gelmedi," diye yanıtladı korkan çocuk. "Nerede biliyor musun?" dedi Ante. Latif'in bir meyhanede olduğunu umarak. "Babam yaralı, Tunus'ta." Ante'nin yüreği sızladı. Latif'in Tunus'ta yaralılar arasında olduğunu ümit ederek beklemeye koyulmuşlardı. Oysa yoktu Tunus'ta. Ölmüştü Latif. Demek ki çarpışmada ölmüştü. Ya Filika'ya bir top isabet etmişti ya da sarı kulak Behçet gibi o da denize düşmüştü. "Sağ ol," diyerek hızlı uzaklaştı Ante. Çocuk arkasından "Sen kimsin?" diye bağırdı. Ama duymamış gibi devam etti yoluna. Evine gitti. Onca toza ve pisliğe rağmen yatağına bıraktı yorgun bedenini. Artık zavallı bir gayrimüslim değil, kahramandı. İstese bu mahalleyi yerinden oynatabilirdi. Kimse karşı koyamazdı. Dayısı Abraham bile. Mahallenin bekçisi, hatta kadı bile. Mahalledeki tüm Ermeni ve Yahudiler bile. Sabah ezanından hemen sonra kapısına dayanan iki yeniçeri ona yıllar öncesini hatırlattı. Durduk yerde kahkahalar atmaya başladı. Bu sefer kapıya dayanan elleri... Ayakları birbirine karışarak bekliyorlardı Ante'yi. Sırfa gülüyor diye gülüyorlardı. Ne olduğunu, niye güldüğünü bilmeden. Tunus'tan gelen geminin gece yarısı limana yanaştığını öğrenen padişah küplere binerek sabah ezanıyla birlikte Ermeni Ante'yi huzuruna emretmişti. Bu büyük kahramanı görmek için sabırsızlanıyordu. Bu adamın Müslümanlığı seçmiş olması sevgisini ve tabii ki ona vereceği rütbeyi bir kat daha artırıyordu. Ermeni Ante padişahın huzuruna çıktığında ateş gemisinin hayatta kalan tüm mürettebatının orada olduğunu öğrendi. Bu adamın çarpışmanın kahramanı Ermeni Ante olduğu hepsi tarafından doğrulanınca padişah onu alnından öperek yılda 1000 akçe gelir bağladı ve riyalilik ünvanı verdi. Bindiği gemiler riyaliye Hümayun ünvanını alacaktı. Şaşıran Ante çevresindekilerin uyarısıyla padişahın eteğini öptü ve ona layık olabilmenin en büyük mutluluk olduğunu söyledi. Ermeni Ante yıllarca büyük bir saygı gördü. Elde ettiği onca şeye karşın mahallesinden taşınmırdı. Eskiden yüzüne bile bakmayan insanlar çevresinde pervane olmakta utanmıyorlardı. Eskiden onu mahallelerinde istemeyenler şimdi gitmemesi için yalvarıyorlardı. Dayısı Abraham bile birkaç kez gelerek yeğeni Ante'nin hatırını sormuştu. Ama mutlu değildi Ante. Mutsuzluğu nedensiz değildi. İnsanların ikiyüzlülüğüne kızıyordu. Neredeyse onların adına üzülüyordu. Daha önemlisi Tunus'tan İstanbul'a gelirken bedeninde çıkmaya başlayan ve giderek yayılan lekelerdi. Bunlar sarı kulak Behçet'in lekelerine benziyordu. 4. Bir sabah gün ağrırken Galata'nın dik yokuşlarından birinde ellerindeki tesbihleri çekerek camiden dönen, çoğunluğu yaşlı ve sakallı olan bir öbek adam, yıllardan sonra uğursuz olduğunu bildikleri bir mekanın kilitlerini açmaya çalışan delikanlıyı gördüklerinde tövbeler ederek uzaklaştı. Bu mekanda insanlıktan çıkmış yaratıkların yaşadığı kuşaktan kuşağa anlatıla gelmişti. Zaten dükkan sahibi de aynı babası ve hatta dedesi gibi burayı elden çıkartamamıştı. Devlet bu tarihi yerin yıkılmasına izin vermiyordu. Asma kilitleri açmak neredeyse bir saatini aldı Nevta'nın. Artık yerlerine kaynamış olan demir kepenkleri kaldırmak için buranın hikayesini bilmeyen gençlerin yardımını istedi. Uzun bir uğraş sonunda kaldırabildikleri kepenkler için gençlere harçlık vermek zorunda da kaldı. Nevta'nın kapıyı zorlamaya başladığında çevresindeki evlerden ve dükkanlardan kendisini izleyen insanların farkına vardı. Sanki hepsi içeriden çıkacak tuhaf yaratıkları bekliyordu. Sonunda sabrı taşan Nevtan güçlü bir omuz darbesiyle kapıyı açtı. Yağmurdan çürümüş tahtalardaki menteşeler yerlerinden sökülünce kapı içeri doğru devrildi. Yerden kalkan toz içeriği görünmez yapıyordu. Çevredeki insanlar dükkana yaklaşıyorlardı. Nevtan içeri baktığında kapıdan sızan gün ışığının bir şeyleri rahatsız ettiğini düşündü. Bastığında gıcırdayan zemin, masalar, masalarda duran bakır kaplar, yağ lambaları, ispirto ocakları, meyve sepetleri, içi böcek dolu şarap fıçıları rahatsız olmuştu. Nevta'nın kırık camdan içeriye ilk baktığında duyduğunu sandığı, hatta duyduğundan emin olduğu sesler kapının devrilmesiyle durmuştu sanki. Bastığı yerden çıkan sesler Nevta'nı sorguluyordu. Geçmişi kurcalayan bu siyah gözlü genç adam kimdi? Neyin peşindeydi? Dışarıda biriken insanları uzaklaştırmanın tek yolu vardı. Ayaklanan ve ortalığı görünmez eden tozlar dağılmadan yapmalıydı bunu. Hemen bir şarap fıçısının içine boşalttı, böcekleri silkeledi. Masalardan birisinin üzerinde duran paramparça giysiyi geçirdi üzerine. Kapıya yaklaştı. Fıçıyı başına taktı. Bağırarak dışarı fırladı. Kadınlar ve çocuklar çığlıklarla kaçıştı. Erkekler dona kaldılar. Nevtan kahkahalar atarak fıçıyı çıkarttı. Burada yaratık maratık yok. İsteyen gelip bakabilir. Bir daha beni ve bu eski mekanı huzursuz etmeyin. Kalabalık dağıldığında içeri girdi. Hemen her köşeyi araştırdı. Aslında onun için önemli olan alt kattı. Mahzene inmek için sabırsızlanmaya başlamıştı. Tam merdivenin başına gelmişti ki bastığı yer çöktü. Ayağının acısıyla yere düştü. Ayak bileği kesilmişti. İnleyip kıvranıyordu. Bu arada bir çift el paçasını sıvayarak akan koyu kanı beyaz bir mendille sildi. Korkudan buz kesilmişti. Gözlerini açtığında o sözünü ettikleri insanlıktan çıkmış yaratıkları göreceğini sandı. Karanlıkta zorlukla seçebildiği bu adam dükkanı satan Tarık Bey'di. ''Şunu üzerine bastır, ben geliyorum.'' diyerek dışarı çıktı. Kısa bir süre sonra elinde bir fenerle geldi. ''Kötü kesilmiş, hemen çaresine bakmak gerek. Sen şu feneri tut yaraya.'' ''Ayağım uyuştu, kıpırdatamıyorum.'' ''Sakin ol, şimdi doktor getiremem. Yani hemen bakmamız gerekli. İçinde küçük bir tahta parçası var. Karşıdaki evde bir arkadaşım oturuyor. Ondan malzeme alayım. Hemen gelirim.'' Nevtan çaresiz yatıyordu. Tarık Bey çıktığında kulaklarına sesler gelmeye başladı. Mahzenden bir uğultu yükseliyordu. Sanki bir öbek insan konuşuyordu ya da bir ayin yapılıyordu. Belki de rüzgardı bu. Belli düşündü. Kim bilir neredeydi? Saatlerce seviştikleri bir gecenin sabahından beri görmemişti onu. Necati'den geldiği geceydi. Ressam Ali'nin öyküsünü anlatmıştı Beril. Necati'nin hediyesiydi bu ona. Geldim. Duş mumları da yakayım. Tamam. Şimdi ayağını şu battaniyenin üzerine koy. Ayağımı kaldıramıyorum. Yardım eder misin? Tamam. Sen hiç zorlama. Önce iyice çevresini temizleyelim. Sonra içeride kalan parçayı çıkartıp yarayı sararım. Biraz acı duyacaksın. Tarık Bey bir cerrah ustalığıyla Nevta'nın bileğindeki tahta parçacığını çıkararak yarayı temizledi. Nevtan bağırmamaya çalıştı. Ama arada bir attığı küçük çığlıklar civardaki insanların dillerini harekete geçirdi. İyi saatte olsunlar geldi. Her şeye burnunu sokan insanların sonu budur. İnlere cinlere bulaşmak neymiş görsün. Bir de utanmadan bizi korkuttu. Ne oldu? Çarpıldı işte. Az yüzü yamulmaz çocuğun inşallah. Newton'un sızısı biraz hafiflemişti. Bacağındaki uyuşukluk kanamanın durmasıyla geçmeye başladığında Tarık Bey onu elinden tutarak kaldırdı. Evine gitme önerisini reddetmeyen Newton, yaşlı adama yeni aldığı kilitleri takması söyledi ve her şey için teşekkür etti. Yokuşu inen iki adam Tarık Bey'in evine gittiler. Newton oturduğu rahat koltukta bileğindeki sızıyı daha çok hissetti. Evin soğuk havasından rahatsız oldu. Keşke gelmeseydim diye geçirdi aklından. Bir an önce kaçıp gitmek için bahane ararken Tarık Bey yerinden kalktı. İyi bir kahvaltı seni kendine getirir diyerek Newton'a itiraz fırsatı vermeden mutfağa gitti. Newton içini çekerek tavana baktı. Tavandaki sarı bir çizgi dikkatini çekti. Bir su sızıntısının izi olmalıydı. Bu çizgi karşısındaki duvara kadar iniyordu. Çizgiyi sonuna kadar takip etti. Bitiminde dağınık bir leke oluşturmuş ve kapının çevresini de kirletmişti. Kapıdaki buzlu cama ilişti gözleri. Nem kokusu baskınlaştı birden. Kapı nereye açılıyordu acaba? Tek ayağının üzerinde sekerek kapıya gitti. Kapının aralığından içeri baktı. Gördüğü güzel yüzle irkildi. Yataktaki bu kız Tarık Bey'in karısı olamayacak kadar gençti. Kızı olmalıydı. Ya da yeğeni gibi bir şey. Beril'e öylesine benziyordu ki kapıyı biraz daha iterek daha dikkatli baktı kızın yüzüne. Beril olmadığını anlayınca yaptığı şeye gülümsedi. Biraz da utandı düştüğü durumdan. Beril'i bulmalıydı. Sevgisini sunmalıydı ona. Bu belki de hiç yapmadığı bir şeydi. Artık anlıyordu o sakat adamı neden bırakamadığını. Necati Beril'e istediği sevgiyi açık yüreklilikle verebiliyordu. Ya Newton? Aklı fikri Hermione'deydi. Bulduğu el yazmasından sonra kendisini tümüyle bu adamın yaşam öyküsüne adamıştı. Ve üstelik Necati gibi bunu bir hediyeye de dönüştürememişti. Kızım, dedi Tarık Bey. Newton aralık kapının önünde içerideki kıza bakarken, kusura bakmayın, dedi. Bir arkadaşıma çok benziyor. 5. Hermione birkaç yıl daha seferlere katıldı. Ancak kayda değer bir başarısı olmadı. Kazandığı ünden pek bir şey kaybetmedi. Sürekli saraya ve zengin konaklara davet ediliyor, en iyi biçimde ağırlanıyordu. Saray ileri gelenlerinin gözde konuklarından birisiydi. Şehzade Ahmet ile çok iyi dost olmuşlardı. Ayrıca Bahri Kadın da Antin'in muhabbetinden hoşlanıyor, tüm uyarılara karşın bu adamı sık sık huzuruna davet ediyordu. Büyük bir sefer öncesi Şemsi Ahmet Paşa'nın konağına çağrılmıştı. İstemeye istemeye gitmek zorunda kaldı. Şemsi Ahmet Paşa Antin'in evine bir araba göndermiş, adeta konakta onuruna verilecek yemeğe katılmaya mecbur etmişti. Hemen hazırlanıp arabaya bindi. Uzun süredir yağan yağmur yolları balçığa çevirmişti. Arabacı çamura saplanmamak için atları acımasızca kırbaçlıyor, yoğun yağışı neredeyse sıfıra indirdiği görüş uzaklığına rağmen hızla gidiyordu. Sonunda araba bir çukura girdi. Çukurdan çıktığında sağ ön tekerleği yoktu. Arabacı su birikintisinden çukuru fark edememişti. Ante'den özür dileyerek isterse gidip başka bir araba getirebileceğini söyledi. Ante konağa ne kadar yolları kaldığını sorduğunda pek bir şey kalmadığını öğrendi ve yürümeye karar verdi. Üzerindeki yağmurluğu kendisine veren arabacıyı reddetti. Adamcağız bu yağmurda tekerleği onaracaktı. Issız yolda yürümeye başladı. Elbiseleri gittikçe ağırlaşıyor, titremeye başlıyordu. Konağa girer girmez kapıyı açan uşak sağa sola emirler yağdırmaya başladı. Ante hemen sıcak bir odaya alındı. Öylesine titriyordu ki elbiselerini kapıyı açan adam çıkarmak zorunda kaldı. Elbiseleri çıkarır çıkarmaz siz giyinirsiniz efendim diyerek odadan kaçarcasına çıktı. Ante'nin bedenindeki yaralardan korkmuştu. Ante adamın arkasından bağırdı. Odaya giren uşağa ceketinin cebindeki keseyi almasını söyledi. Keseyi alan adama gördüklerini kimseye söylememesini emretti. İyice kendine geldikten sonra getirilen kuru elbiseleri giydi. Gösterilen misafir odasına geçti. Şemsi Ahmet Paşa onu ayakta karşılayarak başına gelen talihsiz kazaya çok üzüldüğünü, eğer hasta olursa bunun sorumluluğunun kendisinde olduğunu söyledi. Aile hekimleri Bosnalı Kerim Bey'in hizmetine verildiğini de ekledi. Hemen sıcak bir ıklamur ikram ettiler. İkramı yapan kadına baka kalan Hermione kim olduğunu sormaya cesaret edemedi. Bu tür bir davranışın pek hoş karşılanmayacağını düşünmüştü. Ama Şemsi Ahmet Paşa ikramı yapan kişinin öz kızı olduğunu söyleyince Ante neredeyse elindeki ıhlamuru döküyordu. Aslında bu hizmeti iyi kötü Osmanlıca konuşan Mısırlı bir kadın yapardı. Kadının kız kardeşi öldüğünden 5 gün izin verilmişti. Şemsi Ahmet Paşa kızının adının Mihriban olduğunu söyledi. Durup dururken Ante'ye aile geçmişlerini anlatmaya başladı. Ante ise paşanın anlattıklarını dinliyor gibi görünüyordu. Ama aklı fikri içeri girip çıkan Mihriban'daydı. Paşa karısı Naime Hanım'ın yıllar önce yağmurlu bir günde ıslanarak zamanla ince hastalığa dönüşen bir soğuk algınlığından öldüğünü anlattığı sırada Ermeni anti bir öksürük krizine tutuldu. O günden bu yana kızı Mihriban'a hem babalık hem annelik yaptığını ve artık kızın evlenip yuvadan uçma zamanının geldiğini söylüyordu. Adamın anlatacak bir şey kalmadığında sözü antinin alması gerekmişti. Paşa'nın sorusu ve isteği üzerine belki birinci kere yaptığı kahramanlığı anlatmak zorunda kaldı. Nereye davet edilse aynı şeyleri anlatıyordu. Şems-i Ahmet Paşa ve Mihriban Hanım büyük bir ilgiyle bu donanma kahramanının anlattıklarını dinliyorlardı. Yemek, çay, kahve, tütün derken iyice samimi olmuşlardı. Mihriban Hanım babasından aldığı izinle yüzünü açmıştı. Ante bu hanımefendinin güzelliğine ve zarafetine hayran kalmıştı. Konaktan ayrılırken yüreğinde bir sızı duyuyordu. Aynı sızı konaktaki Mihriban Hanım'ın yüreğinde de vardı. Sabah günü ağrırken sefere çıktılar. Ermeni Ante Mihriban Hanım'a duyduğu aşkı yol boyu taşıdı. Çarpışma sürerken bile onun yüzünü görüyordu. Sonuçsuz bir çarpışma sonrası iki donanmada geri çekilerek toparlanmaya başladı. Yeni bir çarpışma olacaktı. Ama bunun hazırlığı haftalar sürebilirdi. O arada Ante'nin hastalığı şiddetlenmişti. Giderek ağırlaşıyordu. İkinci çarpışmaya donanma kaptan paşasının kalyonu da katıldı. Kalyonun ambarlarının birisinde titreyerek ve terleyerek sesleri dinliyordu. Uzun bir aradan sonra Osmanlı donanması bir savaşı kazanmıştı. İstanbul'da büyük bir törenle karşılandı. Ermeni Ante Şems-i Ahmet Paşa'nın isteğiyle konağa taşındı. Konakta özenli bir bakımla kısa sürede düzeldi. Ne var ki bedenindeki yaraları hekim Bosnalı Kerim Bey de görmüş ve böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığını söylemişti. Ante'nin ricası üzerine bundan kimseye söz etmemişti. Konakta geçen günler boyunca Ermeni Ante ile Mihriban Hanım yaşadıkları aşkı gizlemediler. Ante Şems-i Ahmet Paşa'nın kızını istedi. Paşa böylesine şanlı bir donanma kahramanına kızını vermekten gurur duyacağını söyleyerek hemen söz kesti. Evlilik için hazırlıklar sürerken Ante yeni bir görev emriyle yollara düştü. Yine aylarca süren bu sefer sonunda küçük de olsa bir başarı elde edebilmişti. İstanbul'a döndüğünde Ermeni Ante hemen padişahın huzuruna çıkarak görevinden affını istedi. Neden olarak evliliğini gösterdi. Padişah bu isteği kabul etmedi ama kendisine uzun süreli izin verdiğini söyledi.